Ayrım 13.
İnşallah bundan sonra ne gelen ne isteyen olur. Bu sözü söylerken kendim de pek inanmıyordum. Çünkü köylülerden aldığım bilgiye göre düşman kıtası geriye doğru değil, ileriye doğru yol almıştır. Bu savaşın 10. günü, bu kadar zaman içinde ne olacaksa olması lazımdır. Böyle bir meydan savaşında bu ileriye yürüyüşlerden ancak savaşın bizim aleyhimize son bulduğu anlamı çıkarılabilir. Eğer öyleyse varacakları ve duracakları nokta Ankara olacaktır. Ankara işgal altında. Yok canım, bunu tasavvur etmek bile mümkün değil. Böyle bir olay, tarihi olayın mantığına zıt bir şey olur. Çünkü Ankara bir son değil, bir başlangıçtır. Dünyayı dolaşan telgraf tellerinde Londra, Moskova kelimelerinin yanı sıra ses çıkarmaya başlayan bu yeni kelime ötekiler gibi bir şehir değildir. Bu bir yeni nefese, bu bir yeni ruha sembol olmuştur. Düşman eski haritalar üstünde Ankara adını taşıyan kerpiçten şehre girebilir. Onu bir iki gülleyle tarumar edebilir. Fakat aynı adı taşıyan ruha nasıl el uzatabilir? Onu nasıl zapt eder? O ruh bugün burada ise yarın orada esecektir. Öbür gün bir fırtına haline girip kendisine daha yüksek, daha yalçın bir tepe bulacaktır. Orada gürleyecektir. Eyvahlar olsun bu gerçeği şimdiden hissetmeyenlere. Bunlar kafalarını taştan taşa çarpacaklardır. Bunlar sarp yokuşlarda yollarını şaşıracaklardır. Bu satırları emeti kadının düşmanı tekrar beklemesine rağmen yazıyorum. Bu satırları düşman ordusunun Sakarya'nın öbür yakasında Ankara'ya 70 kilometre yakınlıkta harbettiği bir anda yazıyorum. Salih aile imam gittiklerinin 10. günü köye döndüler. Ben bütün tiksintime rağmen gidip onlarla görüşmekten kendimi alamadım. Yenemediğim bir tecessüs beni bu iki sefilin yanına kadar sürükledi. Lakin ne onun ne ötekinin çenesini bıçak açıyor. Salih ağa verdiği arpa ve samanın bedellerini koparamadığına, öbürü de kim bilir belki 5-10 kuruş bahşiş alamadığına müteessir. Zira ağızlarından zorla dökülen birkaç söz çıkarlarına ait. Nereye kadar gittiniz diyorum. Bana hiç bilmediğim bir yerin adını söylüyorlar. Sonra susuyorlar. Kıyamet, kıyamet, top seslerinden durulmuyor. 3 gündür gece gündüz durmadan savaşırlarmış. Düşmanları nasıl buluyorsunuz, memnun gibiler miydi? Aa, kara kara düşünürlerdi. Salih ağa imamın sözünü kesti. Yok canım, o Türkçe bilen bana söyledi. Birkaç gün sonra Ankara'dayız dedi. Birkaç gün sonra Ankara'dalar mı? Olamaz. Düz yolda gibi yürüye yürüye gitseler gene varamazlar dedim. Salih ağa yüzüme düşmanca diyebileceğim bir hışımla bakarak sen görürsün dedi. Ben ne göreceğim? Sen göreceğini görmüşsün işte. Samanını arpanı yediler bitirdiler. Seni önlerine takıp günlerce yürüttüler. Eline de 5 para vermediler. Çıplak ayağını o ana kadar görmediğim bir sinirlilikle oynatmaya başladı. Helal olsun be, helal olsun. Daha bir diyeceğim var mı? Salih ağa ilk defa olarak bana bu tavırla hitap edebiliyor. Çünkü bir zamanlar benim temsil ettiğim nüfusun bu topraklardan çekildiğini hissediyorum. Ulan alçak herif diye bağırdım. Şu dakikada güvendiklerim burada olsalar gene seni ayağımın altına alıp bir yılan gibi ezerim. Ve üstüne doğru yürüyünce dimdik önüme dikildi. Yok dedi, o günler geçti, otur oturduğun yerde. Yaradana sığınıp sol kolumun bütün gücüyle kırçıl suratına bir tokat aşk ettim. Sendeleyip yere yuvarlandı. Fakat yuvarlanmasıyla kalkması bir oldu ve eline geçirdiği kocaman bir taş parçasını kafama fırlatmak istedi. Taş omuzumu sıyırıp geçti. Köylüler etrafımıza almış seyirci gibi bakıyorlardı. Derken Bekir Çavuş geldi bana yaklaştı. Haydi beyim haydi, bunlarla uğraşmak sana yakışmaz dedi. Fakat ben Salih ağayı pestili çıkıncaya kadar pataklamak önce içinden kendimden geçmiş bir haldeydim. Bekir Çavuş'u elimin tersiyle bir kenara itip tekrar saldırdım. Köylüler onun etrafını sarmış, benim yaklaşmama engel oluyorlardı. İmam da durmaksızın benim aleyhime bir şeyler mırıldanıyordu. Olur mu ya, bu kadar da olur mu ya, ben şahidim, evvela o çattı diyordu. Şimdi bütün köy halkı karşımda bir düşmanlık halkası gibi. Gürültü işten geliyor. Çoluk çocuk, karı, kızan hepsi geliyor. Bütün tanıdığım yüzleri bir kabus bulutu arkasından görüyorum. İşte İsmail. Elleri kuşağında haylaz haylaz duruyor. İşte muhtar, Aç çakal gözleriyle bana bakıyor. İşte biraz uzakta Zeynep kadının küçük kaya parçasını andıran kafası. İşte yanında kızlarından biri. Ve küçük çocuklar yarı giyimli, yarı çıplak ayaklarımın dibinde kaynaşıyorlar. Bir hamlede Salih Ağa'yı koruyan çemberi yarıp herifle tekrar karşı karşıya geldim. Ve tıpkı Zeynep kadının tarla davasında yaptığım gibi yakasından kavrayıp sarstım. Ve çürük meyve gibi yere silktim. Fakat bununla kalmadım. Bütün manasıyla ayağımın altına alıp tekmelemeye başladım. Kadınlar bağırışıyor, çocuklar ağlıyor ve erkekler homurdanıyorlardı. Ve imamın sesi, günah günah, Allah razı olmaz. Ve başkalarının sesleri, tutuverin belinden, tutuverin bacaklarından. Fakat ben taşkın ve azgın öfkemin zırhıyla kuşanmıştım. Hiçbir tarafıma kimse el uzatamıyor. Tam o esnada uzaktan karanlık bir gecede tek bir yıldızın ışığı gibi teselli veren ve okşayan bir dost, bir hemşire, bir yar bakışı ve kalabalığı yararak bu bakışa doğru yürüdüm. Emine'den bana karşı bir şeyin değiştiğini hissettiğim anın bu ilk saniyesidir. Bu cehennem azabı günlerinde bu saniyenin değerini ölçemiyorum. Ateşe atılmış bir adamın yüzüne akıtılan bir damla suyun değeri nedir? Bir gece yarısı bir çölde yolunu şaşırıp kalmış adama uzaktan görünen bir ışığın değeri nedir? Hasta döşeğinde müthiş sancılarla kıvrandığımız anda elimizi sıkan elin değeri nedir? Haksız yere dar ağacına giden bir masum indinde son saate yetişen adalet hükmünün değeri nedir? Çarmıhtaki İsa'nın ayağı dibinde ağlayan Magdalenalı Meryem'in gözyaşının değeri nedir? İşte Emine ile göz göze gelişimizde onun tarafından bana karşı belirmeye başladığını sezdiğim yeni duyguların her bir belirtisi benim için bunlardaki paha biçilmez değeri taşımaktadır. Henüz baş başa kalıp da bir kelime konuşamadık. Henüz birbirimizin yanında bir dakika durmadık. Ben onun önünden geçip gidiyorum. O bana karşıdan bakıyor. Fakat her defasında aramızdaki sessiz anlaşma, sessiz söyleşme bizi değme uzun sevdalı konuşmalardan çok birbirimize bağlıyor. Gözle görülmez ve fakat çelikten daha kuvvetli teller ondan bana, benden ona uzanarak bizi bir ağ gibi içine alıyor. Bir akşamüstü, alacakaranlıkta, çeşme başında onu yalnız rast geldim. Bir gölge sessizle yanına sokulup dedim ki, sana tenhada bir şey söylemek istiyorum. Nerede, ne zaman? Başını eğip önüne baktı. Fakat bu baş eğiş duruşta öyle bir teslimiyet, öyle bir kendini veriş vardı ki o anda elinden tutup çeksem onu kolaylıkla evime götürebilirdim. Daha ziyade sokuldum. Söyle, söyle dedim. Ve titrek ve hemen ağlamaklı bir sesle bana cevap verdi. Aman etme, görüverirler. Bu aman etme, görüverirler yalvarışını Emine'den ilk defa işitmiyorum. Daha köyün kavaklığında derenin kenarında henüz el dokunulmamış bir körpe geyik gibi sıçrarken de onu her yakalamak isteyişimde elimden bu yalvarışla kurtulur giderdi. Fakat bu sefer işittiğim aynı ses mi? Aynı sözü, aynı ahenkle mi söylüyor? Hayır. Güfte o eski güfte, lakin beste tamamıyla değişmiş. Bin kat daha derinden, bin kat daha dokunaklı olmuş. Kavaklar arasındaki aman etme görüverirler sözünün anlamı bir çocukluk, bir şuhluk, bir toyluktu. Şu çeşme başındaki aman etme görüverirler ise çok zayıfım. Belki dayanamam, belki kendimi bırakıveririm. Sonra bir rezalet çıkar endişesi saklı. Ve karşımda eti dile gelmiş bir kadının baş döndürücü muzikisi var. Aman etme, görüverirler. Ben isterim, ben istiyorum. Fakat başkalarından korkuyorum. Böyle bir söz ancak müşterek bir sır taşıyanlar arasında söylenebilir. Evet, kimseler görmesin, kimseler işitmesin. Ben de öyle istiyorum dedim. Omuz başları kalkmış, boynu bükülmüş ve bir eli çoktan dolup taşmaya başlayan testide, öbür eli kuşağında gene hiç yüzüme bakmadan söylüyor. İsmail seninle konuştuğumu istemiyor. Bırak beni kuzum, bırak beni. Oysa kendisi bırakıp gitse de olabilir. Fakat testi dolduğu halde yerinden kımıldamıyor. Her şeyden önce bana bir şeyden veya bir kimseden şikayet etmek diliyor. Testinin boğazından su bir hıçkırık sesiyle akıyor. Emine, görüyorum ki halinden hiç memnun değilsin. Bana varsaydın seni başımın üstünde taşırdım. Seni böyle çalıştırmazdım. Bir dediğini iki etmezdim. Emine şaşkın şaşkın yüzüme bakıyor. Sonra birdenbire aklına önemli bir iş gelmişçesine süratle testiyi kavradı. Olan oldu, geçen geçti. Alnımın yazısıymış dedi. Ve geniş adımlarla yürüdü gitti. Ben bir süre, uzun bir süre arkasından baka kaldım. Köylüler sanki başımızdan geçen afet hafif bir sağanakmışçasına her şeyi unuttular. Düşman kıtasının gelip geçmesiyle karışır ve dalgalanır gibi olan hava eski durgunluğunu buldu. Bu hava içinde gene eskisi gibi pislikten pisliğe konup kalkan kara sinek sürülerinin vızıltıları işitiliyor. Ara sıra benim eşeğimin yanık naraları sessizliği geniş yarıklara ayırıyor ve bunların içinde küçük çocukların ağlamaları duyuluyor. Bir cehennemin, bir mahşerin hemen arkasında bulunduğumuza dair ortada hiçbir belirti yok. Her yıl bu mevsimden biraz önce gelmesine alıştığımız üşürcü daha neden görünmedi? Jandarmalar neye artık hiç asker aramaz oldular? Ne var ki köyün Hayman Ovası'nın ortasında ıssız bir adaya döndü. Bunu baştan topraktan sormak istemiyorum. Çünkü köylüler bu halin farkında değiller. Farkında oldu mu hepsi bir ağıl yaratıkları gibi baş başa verip ses çıkarmadan adeta kafaları ve burunlarıyla konuşuyorlar. Bana, bu yabana, bu düşmana uzaktan yan gözle bakıyorlar. Hele Salih Ağa'yı patakladığım günden beri bana karşı husumetleri o kadar artmıştır ki her an beni niçin linç etmediklerine şaşıyorum. Şimdiye kadar onlar tarafından herhangi bir tecavüze uğramadımsa bu silahlı olduğumu bildikleri içindi. Düşman askerleri silahlarımı aldıkları günden itibaren ben onların gözünde bütün gücümü ve önemimi kaybetmiş bulunuyorum. Bunu hepsinin gözlerinde ayrı ayrı okumak mümkün. İsmail'in, şu bücür ve çipi İsmail'in bile zaman zaman karşıma geçip öyle bir meydan okul tavırlarla duruşu var ki beni hayretten hayrete düşürüyor. Felaket bile bizi birleştiremedi. Aramızdaki, benimle onlar arasındaki uçurumu belki daha ziyade derinleştirdi. Bir bekir çavuş menfaat bağlarıyla bana bağlı kaldı. Bir emeti kadın alışkanlık yüzünden hala benim hizmetimi görmek lütfunda bulunuyor. Bir küçük Hasan şuurunun altından gelen bir hisle benim muhabbetime cevap veriyor. Bu çocuğa o kadar bağlandım ki bazı günler onunla beraber bulunmak için dağ tepe davarı gütmeye gidiyorum. Her ikimize yetecek nevaliye dolu bir asker çantasını sırtıma alıp belimde koca bir su matarası, elimde bir uzun değnek sabah erkenden yola çıkıyoruz. Güneş kuru otlar arasında türlü türlü ışık oyunları yapıyor. Onlara baka baka bir sürü hülyalara dalarak yürüyorum. İki yoldaş saatlerce birbirimize hiçbir söz söylemeden yan yana dolaştığımız olur. Kah düz yolda üstünde gideriz, kah bir belden aşağı ağır ağır geçeriz. Bazen bir derenin serinliğinde uzun uzadıya durduğumuz ve çantamızı açıp bir kır eğlencesi yapar gibi nevalemizden yediğimiz olur. Hasan yemeğini yedikten sonra çok defa yüzü koyun yere uzanıp uykuya dalar. O zaman sürüye nezaret etmek sırası bana düşer. Oturduğum yerden hayvanların kımıldanışlarını, birbirlerinden ayrılıp toplanışlarını, yaklaşıp uzaklaşışlarını seyrederim. Bir müddet bütün köylüler gibi şu uyuyan küçük sırtmaç gibi bende varlığımızı çevirmiş olan ateşten çemberi unuturum. Kaygısız ve engin tabiatın kucağında ben de kaygısız ve engin bir şey olurum. Lloyd George'da kimmiş? Pinecone'da ne oluyormuş? Çelikten dreadnoughtların, 42'lik topların, dumdum kurşunlarının, şarapnel yağmurlarının da ne hükmü varmış? Bu yalçın enginliğin içinde düşman ordusunun bir sürü boz renkli çekirgeden farkı nedir? Çekirgeleri yel alır, yer götürür. Burada kalacak olan gene bu taşlar, bu topraklar, bu dikenler, bu söğüt kütükleri, bu hayvanlar, bu küçük sırtmaç ve benim. Issızlığım ve başıboşluğun bana verdiği bu şuursuzluğa yakın uyuşukluğun içinde dala dala kendimden geçer giderim ve başımı koluma dayayarak toprağa uzanırım. Kah küçük sırtmaç uyanır beni uykuda bulur, kah ben uyanırım küçük sırtmacı uykuda bulurum. Davar ya gözden kaybolacak derecede uzaklaşmıştır yahut ta burnumuzun dibine kadar sokulup otlamaktadır. Bir defasında bir koyunun nemli ağzının yüzüme dokunmasıyla uyandım. Bir başka defa bir keçi yavrusu üstümü basıp geçti. Bu hayvanlar etrafta kuru otlar arasında yiyecek bir şey bulamadıkları vakit bizim nevalemizin artıklarını sömürmeye gelirler. Türk köylüsünün bir avuç davarına güçlükle yiyecek veren bu topraklarda istila orduları neyi arıyor ve ne bulabilir? İşte Hasan'la bu uzun kır gezintilerin birinden döndüğüm bir akşamdı ki köyün içini ve dışını düşman askerleriyle tıklım tıklım dolmuş buldum. Hem bu asker kalabalığı geçen seferki gibi muntazam bir kıta manzarasını göstermiyor, başıbozuk bir insan yığınını andırıyordu. Bu karışık insan yığınına bir yokuş başında saplanıp kalmış kamyonları, tersine çevrilmiş manda arabalarını, kendi hallerine bırakılmış katırları da ilave edin. Köyü kaplayan kargaşalığın çeşidi belki göz önüne gelebilir. Askerlerin hepsi toza toprağa bulanmış, dirileri güneşten paslı bakıra dönmüş, sakalları diken diken uzamış, üst baş perişan bir haldeydi. Tam bir bozgun askeri. Köyün havasındaki tehlike korkusuna, köylülerin yüzündeki şaşkınlık ve ürküntüye rağmen sevinçten yüreğim ağzıma geldi. Az kalsın onlara "Yenildiniz değil mi?" diye bağıracaktım. Fakat buna vakit kalmadı. Daha ilk adımda etrafımı bir haydut çetesi sardı. Hemen hepsi Türkçe konuşan bu adamların her biri bana bir şey soruyordu. "Nereden geliyorsun? Kimsin? Necisin? Bu matrayı nereden buldun? Bu çanta kimin?" Bir başka grup Hasan'ın davarının etrafını çevirdi. Bu bozgun düşman kalabalığına karışmış köylüler bize uzaktan aldırış etmeyen ve yabancı gözlerle bakıyorlardı. Beni saran çember daha ziyade sıkıştı. Cevaplarımı dinlemiyorlardı. Birisi sırtımdan çantamı çekti aldı. Bir başkası matramı kaptı. Bir üçüncüsünün eli ceketime doğru uzanmak üzereyken kendimi toparladım. "Ne yapıyorsunuz? Bırakın beni!" diye avazım çıktığı kadar haykırdım. Ve insanüstü bir hamleyle aralarından sıyrılıp çıktım. Demin bana vahşi ve zalim gözlerle bakan bu adamlar benim bu hareketim üzerine bir alay yaramaz çocuk gibi gülüşmeye başladı. Dönüp baktım. Bu gülüş bana o bakışlardan daha acı geldi. Yüreğime bir avuç barut atmışlar gibi bağrım için için tutuşarak yürüdüm gittim. Şurada burada yere uzanmış askerler ve ortada bırakılmış araba ve hayvanlar arasından geçerek odama geldiğim zaman hırsımdan tir tir titriyordum. Fakat hiçbir durum şu ana kadar insan aklı, hikmeti, hesaplılığı ve usluluğu emredemez. Düşman mağlup olmuştur. Bozgun bir halde geri çekiliyor. Yarın onlardan bu topraklarda bir takım insan ve hayvan leşlerinden, kamyon, top arabası, kundura ve kasket enkazından başka bir şey kalmayacaktır. Ve bu zafer çelenkleriyle köylü çocuklarımız oyun oynayacaktır. İşte bu günler yüzü hürmetine bir kenara çekilip beklemekten başka yapılacak her hareketin anlamı bir çılgınlık değil midir? Fakat ben yerimde duramıyorum. Penceremin içindeki bir saksıyı alıp yere çarptım. Bununla da kalmayıp yatağımın üstüne atıldım. Yatağımı yumruğumla dövmeye, dişlerimle ısırmaya başladım. Boğazıma tıkanan hıçkırıklar beni boğacak. Fakat ben Türk ordusunun zaferini gözlerimle gördüğüm şu anda ağlamayacağım. "Yetişin, yetişin! Bizim oğlanı öldürüyorlar." Hemen yerimden fırladım. Emeti kadınla beraber koşmaya başladık. İşkence yerine vardığımız zaman küçük Hasan'ı artık dövülecek ve hırpalanacak tarafı kalmamış bir halde yolun kenarına atılmış bulduk. Bu facianın failleri eski Truva'nın kahramanları gibi çobansız kalmış sürüyü paylaşıyorlardı. Ben eğilip Hasan'ı kucağıma aldım. Emeti kadın saçını yolarak ağlıyordu. "Öldü mü, öldü mü?" diyordu. Hasancığın ne olduğu henüz belli değildi. Ağzı burnu kan içinde, kolu kanadı kırılmış bir yaralı kuşu andırıyordu. Eğer kalbinin vuruşlarını omuz başlarımda hissetmesem ben de onun öldüğünü hükmedeceğim. Yavaşça, "Sus Emedi kadın, sus, ölmemiş," diye seslendim. Fakat kadıncağız inanmıyordu. "Öldü, benim bir tanecik yavrum öldü," diyordu. Eve geldiğimiz vakit çocuğu kendi yatağımın üstüne yatırdım. Ninesi onu kucağına almak istiyordu. "Sen şöyle bir köşede rahat dur. Ben hekimim. Şimdi onu iyi edeceğim ama sen telaş etmemelisin." Ve bir leğen içinde üç havlu ıslatıp çocuğun kanlarını silmeye başladım. Soğuk suyun temasıyla aklı başına gelir gibi oldu. Gözlerini açıp şaşkın şaşkın etrafına bakındı. Zaten bir ürkek ceylan gözlerine benzeyen gözleri büsbütün nemlenmiş, irileşmiş, parıl parıl olmuştu. Emeti kadına, Gördün mü? İşte gözlerini açtı dedim. Ve bileklerini, çakaklarını kolonyalı suyla ovuşturmak istedim. Çocuk bu sefer dile geldi. Kuru ve hummalı bir sesle. İstemem bırak, acıtıyorsun dedi. Ve daha sonra neresine dokunsam aman aman diye bağırmaya başladı. Onu bir süre kendi halinde bıraktım. Emedi kadın şimdi biraz sükunet bulmuş, çocuğun başucunda sessiz sessiz ağlıyordu. Hasan tekrar daldı. Ben ayakta Hasan'a bundan sonra göreceğimiz faciaların bir küçük başlangıcı gibi bakıyordum. Yüreğim birçok endişelerle dolup boşalıyor. Kendi kendime bunlar hepimizi helak etmeden ve bu köyü yakıp yıkmadan çekilip gitmezler diyordum. Gece odamın pencerelerine bir uğursuzluk kuşu gibi kanat gelmişti. Karanlıkta artık hiç görülmeyen Hasan'ın kesik, düzensiz solumalarını işitiyorum. Yaralı çocuk arada bir içini çekiyor, küçük bir ses çıkarıyor, sonra gene kesik kesik solumaya başlıyordu. Emedi kadın köşede dinmeyen bir inilti kaynağıydı. Sanki hava dolu bir tulumun ağzını bir el sıkıp gevşetiyor, gevşetip sıkıyor. Derken sokaktan bir gürültü, bir patırtı bizim eve yaklaşıp durdu. Ne oluyor diye düşünmeye vakit kalmadan güm güm güm sokak kapısının vurulduğunu işittim. Bunu aç vire haydi çabuk sesleri izledi. Açsam ne olacak, açmasam ne olacak? İçimden bırakayım kırsınlar dedim. Çok sürmedi, kapı büyük bir çatırtıyla kırıldı ve aynı zamanda evin içi sanki bir sürü başıboş hayvan istilasına uğramış gibi oldu. Emeti kadın köşesinden "Amanın geliyorlar, şimdi ne yapacağız?" diye seslendi. Sus dememe kalmadı. Gürültü bir hamlede odanın içini dolduruverdi. Önce birkaç elektrik fenerinin muhtelif noktalarla çevrilmiş ışıkları. Bunlardan biri benim yüzümü aydınlattı. Bir tanesi dönüp dolaşıp Hasan'ı buldu. Öteki Emedi kadını boş yere aradıktan sonra geldi benim masamın üstüne saplandı. Bir ses. Vire, kalk lambayı yak. Ben yerimden kımıldamıyorum. Donmuş duruyorum. Bir pençe omuzumdan kavradı, beni sarstı sarstı. Vire, kalk diyorum. Bilmem görebildim mi, bilmem göremedim mi. Başımı kaldırıp herifin yüzüne öyle derin, öyle candan gelen bir nefretle baktım ki beni bırakıp lambayı yakmak zorunda kaldılar. Emedi kadın saklı durduğu karanlık köşeden kendini tutamadı. Deha, lamba pencerenin içinde dedi. Bütün el projektörleri Emedi kadının üstüne çevrildiler. Kadının gözleri kamaşıp iki eliyle yüzünü kapadı. Düşmanlar kendilerini tutamadılar. Hep bir ağızdan bir kahkaha tufanı kopardılar. Emedi kadının bu hareketi cidden o kadar tuhaf oldu ki ben bile kendimi tutamayıp gülecektim. Lamba yanıp oda aydınlanınca bizi basanların 6-7 kişi kadar olduğunu gördüm. Bunların ikisi küçük rütbeli iki subay ve çavuş, öbürlerinden birkaçının demin beni soymaya kalkışan askerlerden olduğunu tanıdım. Biri önüme dikildi.